İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bu akşam inşallah İsmail Özcan'la beraber bildiğiniz üzere genç akılın moderatörlerinden İsmail'le yayın yapacağız. Haram kılma yetkisi hakkında konuşacağız. İsmail geldi, alıyorum şimdi.
Hoş geldin İsmail.
Hoş bulduk. Bilge, nasılsın?
İyiyim çok şükür İsmail. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok şükür.
Nasıl gidiyor? Keyfin yerinde mi?
İyiyim. Bugün biraz koşturmaca oldu ama inşallah güzel bir yayın olur.
İnşallah, inşallah. Önemli bir konu, gündem olan bir konu ve bu konuyu konuşmamızın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Güzel bir yayın çıkacağına da inanıyorum Allah'ın izniyle. O zaman başlayalım inşallah. Hoş geldiniz tekrardan. İsmail Özcan'la beraber haram kılma yetkisi hakkında konuşacağız. İsmail, bir kendini tanıtarak başlarsan çok sevinirim.
Tabii. İsmail Özcan. 2 yıl önce Acıbadem Fizyoterapi bölümünden mezun oldum. Pandemi dolayısıyla tabii o ara çalışamadım ama inşallah bu süreçten sonra çalışmak da istiyorum. Tabii aynı zamanda din, bilim, felsefe gibi konularla da ilgileniyorum. İnşallah bu alanda akademide istiyorum. Bu şekilde kendimi tanıtmış olayım. Ondan sonra da konumuza geçelim. İstersen bir şey diyecektin galiba.
Ya Rabbim yolunu açık etsin diyecektim. İnşallah birbirimizi destekleştiğimiz güzel çalışma alanlarımız olur. Başlayalım istersen
İnşallah. Ben
İsmail.
henüz karar vermiş değilim ama inşallah karar verip devam edeceğim.
İnşallah.
Allah yardımcımız olsun. Bugün
İnşallah.
tabii haram kılma yetkisi üzerine konuşacağız. Sen de ifade ettin. Tabii yakın dönemde gündem olan bir konu. Ama tabii ben daha dolayısıyla gündem olduğu için değil de genelde benim hep duyduğum şeyler olduğu için de aslında biraz bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü bu tür konular aslında basit gözüküp insanların zihninde çok yer edebilen, hatta çoğu zaman eden konular. Mesela bununla çok ilişkisi yok ama şöyle bir şeyi hatırlıyorum. Birçok zaman duymuşuzdur işte. Gusül abdestinde işte kuru yeri kaldı mı diye insanlar yani defalarca banyo yapmaya falan gidiyorlar. Bu tür şeyler söz konusu olabiliyor. Tabii bunun psikolojik altyapısı da var. Yani öyle bir din anlatılıyor ki yaptığın o onlara göre yaptığın küçük bir hata seni işte gerçekten ben bunu doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Acaba bu konuyu es geçerek günaha mı giriyorum gibi insanların zihninde endişelere maalesef yol açıyor. Bu tür şeylerle çok karşılaştım.
Hatta İsmail ekleme yapmış olayım ben de böyle hem muhabbet havasına da geçmiş olur. Bu
Tabii.
mesela bana çok ilginç gelmişti. Güzel bir bilgi olarak aktarmış olalım. Obsesif kompulsif hastalığı var. Belki bilirsiniz. OKB diye geçer. Bu hani takıntı hastalığı diye. Ve obsesyonların en ağır olanlarından biri dini obsesyonlar. Böyle namazdayken mesela rekatı karıştırdım mı? İşte abdest alırken doğru aldım mı? Kaçırdım mı? Ve bu obsesyonlar insanları hasta edebilecek raddelere geliyor ve yanlış din algısı insanların psikolojisini bile bozabilecek hale gelebilir. Hani bu yüzden bunlara çok dikkat etmek lazım. Bir hatanın da mesela Allah'ın çok öyle bir inanış var ki orada çok gaddar, acımasızca sanki küçücük bir hatadan bütün namaz, ibadet yok oluyormuş gibi. Ama Kur'an'a bakınca Allah yani bizim sorumlu hani İslam dışı şeylerimizden dolayı bizi suçlamayacağını çok gayet görebiliyoruz. Ya bunlar varken mesela bu doğru din algısını yerleştirmek, Allah'ın bizden ne istediğini yerleştirmek bizi bir sürü alanda iyileştirebilecek bir şey bence. Öyle eklemek istedim.
Tabii. Yani şöyle din o kadar sanıldığı kadar zor bir şey değil. Onu zorlaştıran aslında bir yerde bizleriz. Bu tabii dini hassasiyetlerden de kaynaklanan bir sorun bilgi. Çünkü gerçekten insanlar bu konuda hassaslar. ve hassas oldukları bir konuda yapabilecekleri hatalar işte onları böyle rahatsızlıklara itebiliyor maalesef. Bugünkü konumuzun içeriğinde de zaten işte çok yakın bir dönemde de gündem oldu. Bu yengeç, ıstakoz, karides, midye
Midye.
bu tür yiyecekler helal mi haram mı
Çok da
konusu. Bununla
severim
ilgili
ya.
bir evet ben de tabii ama ben de bir süre bunu yemedim mesela Bilge öyle söyleyeyim. Çünkü daha önceki inandığım şeyler de midyeyi ben haram olarak biliyordum ve işte sahile gittiğim zaman özellikle yemeği çok seviyorum ama eskiden yemezdim yani arkadaşlarım yerdi yanımda vesaire ama hep bu tür konuları o dönemde de araştırdığım işte üzerine kafa yorduğum için oradaki bir konuda benim bir hassasiyetim de ve kendimi gerçekten çoğu zaman tutuyordum yani o kadar net bir bilgi olmadığını ben de biliyordum. Ama işte içim rahat etmiyordu. Ben onu yaparsam ne olacak? Ya da işte yaparsam gerçekten haram işlemiş olur muyum diye. Bir dönem hiç yemedim yani. Midyeyle tanışmadım o süreçte. Ama sonrasında gördüm ki öyle bir şey yokmuş. Boşu boşuna işte o zamanda bu tür şeyleri yememişiz. Tabii ben bugün bu açıklamayı da biraz içeriğini vermek istiyorum Bilge. Çünkü içerikte hakikaten iki farklı yorum gibi sunulmuş. Şöyle ki diyor ki içerikte yani soru şu. Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vesaire gibi deniz ürünleri yenir mi? Soru bu. Cevap şu. Kur'an-ı Kerim'de denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir. Yani öncesinde diyor ki bu yiyecekler helaldir. Yani denizden elde edilen yiyecekler helaldir. Ne güzel bunu ilk başta söylemişsiniz işte. Ama devamı maalesef bu şekilde devam etmiyor. Bu tabii Maide suresinin 96. ayetidir. Yine burada Fatır suresinin 12. ayetini atıfta bulunmuşlar ama ayeti burada vermemişler. Oradaki ayette de işte tatlı su, acı su ayrımı yapılıyor. Bu ayrımdan sonra da işte bu iki sudan işte deniz etlerinin yenilebileceği söyleniliyor. Sonrasında Hazreti Peygamber'e bir atıf var. Ebu Davud'dan bir rivayette başvurulmuş. Deniliyor ki işte denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Buyurmuştur şeklinde. Bunu bir referans olarak vermişler. Yani bununla ilgili herhangi bir açıklama yok. Sonrasında işte Hanefi mezhebi ve Şafii mezhebine göre ikiye ayırmışlar ve demişler ki Hanefi mezhebi zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen deniz hayvanları ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir deniliyor. Sonrasında Şafii mezhebinin konuya yaklaşımı zikredilmiş. Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır. Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi yani karada gördüğümüz eti yenen cinsten olan hayvanlara benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal. Eti yenmeyenlere benzeyenlerin işte kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının ise helal olmadığını belirten bir açıklama yapmışlar. Bu Şafii mezhebine göre tabii. Şimdi burada şunu ilerleyen süreçte de dile getireceğim. Şimdi burada mesela bir tanesinde denilmiş ki bu hayvanlar helal değildir. Diğerinde de denilmiş ki işte sudan çıktığında ölüyorsa, işte daha sonrasında işte karadaki bir hayvana benziyorsa, işte boğazlanması şartıyla gibi helal dairesine sokulmaya çalışılmış. Ama ben baktığım zaman ikisinin birbirine çok benzeyen bir tarafını görmüyorum işin gerçeği. Şimdi burada böyle bir ayrım yapılmış ama Yani insanlar hangisine inanıp ne yapacaklar yani? Şimdi yakın bir dönemde galiba dün tekrar bir açıklama yapılmış. Demişler ki yani biz burada haram olduğunu söylemedik, sadece mezheplerin ne dediğini söyledik şeklinde. Mesela ben burada şunu görmeyi çok isterdim. Mesela haram, Kur'an'daki haram sınıfına giren yiyecekler nedir mesela? Onlarla ilgili bir açıklama. Daha sonra işte mesela deniz ürünlerinin helalliği ile ilgili verdiğiniz o ayetin açıklamasını görmeyi isterdim ama maalesef onlar olmamış. Tabii insanlar bu tür şeylerle de karşılaşınca mesela diyor ki ben Hanefi mezhebine aitim. O zaman diyor ki ben yani bir şey yiyeceğim zaman işte Şafii mezhebindeki o denizden çıktıktan sonra boğazlanması ya da işte karadaki herhangi bir hayvana benzeyen bir şeyi yiyecek miyim, yemeyecek miyim? Bununla ilgili kafa karışıkları maalesef oluyor. Daha önceden şöyle şeyler vardı. Şu an hala dile getirenler de oluyor, biliyorum. İşte mesela Hanefi mezhebinde haram olan bir şeyi sen o konuyla ilgili Şafii mezhebine geçiş yapıp o konuyla ilgili ama geçiş yapıp o helal hakkını kullanarak onu kendine helal kılabiliyorsun. Yani maalesef
Güzelmiş ya.
böyle şeylerde.
Böyle hocam böyle şey hakkımız falan var mı? Böyle kaç taneye kadar mezhep değiştirebiliyoruz
Valla
acaba?
herhalde onunla ilgili herhangi bir şey yok. Ben rastlamadım. Ama maalesef böyle uygulamalar da var. Çünkü bunlar niye böyle çıkıyor? En azından ben kendi fikrimi söyleyeyim. Çünkü insanların bu konuyla ilgili tatminsizlikleri olduğu için yani birisi demiş ki sen Hanefiysen işte bu konuyla ilgili bir sıkıntın varsa o zaman Şafii'ye geçersin. Yani o sana helal olmuş olur. Şafii'ye uymuş olursun gibi maalesef izahlar söz konusu. Ama biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de yenmesi haram olan yiyecekler ayetlerle ifade ediliyor. Burada dört tane ayet söz konusu. Bilgi onların hepsini içerik olarak okumak istiyorum.
Tabii ki.
Çünkü içerik olarak bunları vermezsek birbirine benzer ayetler. Ama en nihayetinde varacağım sonuçla da ilgili olduğu için ben içeriği tamamını vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Bakara suresinin 173. ayeti. Orada Allah diyor ki, Allah size leşi, kanı, domuz etini Allah'tan başkası adına kesileni haram kılmıştır. Ama zorda kalanın sınırı aşmadan, şuna buna haksızlık ve tecavüze gitmeden yemesinde kendisi için günah yoktur. Allah çok affedici, çok merhametlidir. Bu Bakara suresinin 173. ayetinde. Burada Allah diyor ki işte size leşi, kanı, domuz etini Allah'tan başkası adına kesileni haram kılıyorum. Yani dört tane
Dört
haram.
tane.
Burada Allah ayetinde açıklamış. Nitekim En'am suresinin 145. ayetinde de yine benzer bir ayet. Orada bir farklı bir şey var. Ona da vurgu yapmak istiyorum burada. Ric olarak ifade ediliyor. O bir pisliktir diyor domuz eti için. Bunun ilgili de bir sürü literatür üretilmiş. Bunlara niye katılmadığımı da birazdan söyleyeceğim. Buradaki ayette Allah diyor ki de ki yani peygamberimize atfen yani onlara de ki yani sonuçta şöyle bir şey oluyor muhtemelen Bilge. Hani ne haram ne helal gibi sorular gidiyor peygamberimize Kur'an indirilirken. Peygamberimize de ayet iniyor. Diyor ki işte de ki bana vahyolunanlar içinde bu haram dedikleriniz yiyecek birine yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Yani bunlar dışında bir haram bulamıyorum diyor. Yalnız şunlardan biri olursa başka leş, akıtılmış kan, domuz eti ki o bir pisliktir. Allah'tan başkası adına boğazlanmış bir murdar. Tabi yine devamında Bakara suresindeki gibi bir açıklama var. Ayetin devamında. Istırar yani zorunluluk haline düşen, başkasının hakkına dokunmamak, zorunluluk sınırında aşmamak şartıyla bunlardan yiyebilir. Yani Allah bunları ben size haram kıldım ama zaruri durumlarda yiyebilirsiniz diyor. Çok zor durumda kaldın, işte aç kaldın, herhangi bir yiyeceğe ulaşamadığın zaman Allah böyle bir imkan bize sağlamışlar. Maalesef belirli kesimler bu imkanı bile insanlara vermiyorlar. Şimdi buradaki rich kelimesiyle ilgili bir açıklama yapacağım demiştim Bilge. Ki o bir pisliktir diyor domuz eti için, domuz etini atfen. Buradan şöyle bir çıkarımda bulunuyorlar. Diyorlar ki domuzun her şeyi haramdır. Yani şimdi domuzun etinin yenmesi haram. Yani onun pislik olması ete atfedilen söylenen bir şey. Ama onun dışında mesela domuzun derisini kullanabiliriz. Yani domuzun
Kesinlikle.
evet yani yeme dışında domuzla ilişkilerimiz olabilir yani. Bir
Bunu
şey
bununla
diyecektin galiba.
ilgili ben de bilgi eklemiş olayım. İsmail, bu çok önemli bence. Domuz insana benzeyen bazı genetik yönleri var. Bu sebeple domuzun kullanıldığı alanlar da var. Mesela kalp kapağı. Bu çok önemli bir şey bence. Kalp kapağının iki tanesi var bildiğim kadarıyla. Bir metal, bir de domuzun kalbinden üretilmiş kapak. Ve bu gerçekten insan vücuduna uyumlu olduğu düşünüldüğü için kullanılmış. Yine aynı şekilde domuzun bazı bağırsak enzimleri, pankreas enzimlerinin bize ilaç olarak kullanılıp insanların ihtiyacını sunulduğunu biliyoruz. Hani burada insanlar şeyi karıştırıyor. Allah'ın asıl haram kıldığı ne? Hani domuzun kendisi mi? Ben hatta küçükken hatırlarım. Yani çok yanlış, batıl bir düşünce bence. Domuz demekte bile imtina ederdik. Yani domuz bir hayvan olarak hani kötü bir şeymiş gibi addederdik. Ama domuzun kendisi değil. Domuzun yenmesi haram. Domuzun şahsı değil. Mesela alkol için de aynı şey. Hani alkolle ilgili belki ilerleyen ayetlerde bahsedersin. Alkolün mesela inanılmaz bir dezenfektan özelliği var. Şu pandemi sürecinde çok kullandık. Ya yine ameliyatlarda sterilizasyon için çok önemli bir şey alkol. Hani ben biraz tıbben bakıyorum. Belki bilmiyorum ama.
Tabii.
Ama mesela alkolü Allah'ın haram kıldığı şey ne? Hani Allah'ın mesela günah olduğunu söylediği şey ne? Hani biz yaklaşımlarımızı Allah'ın orada mesela akıtılmış kan diyor. Hani kan damarda haram değil neticede, değil mi? Yani ama onu içmemen, yememen gerekiyor. Hani nasıl tüketilirse. Hani eylem odaklı bakılması gerekiyor. Hani burada da işte kendi aralarındaki çelişkiyi anlamak adına hani kanla ilgili böyle bir şey yaşamıyoruz. Ama neden domuzla ilgili böyle bir şey yaşıyoruz mesela? Bu da bence çok önemli bir ayrım hani bakış açısı adına.
Tabii. Bununla ilgili ben de şunu söyleyecektim Bilge. Hatta senin alanınla da ilişkili olduğunu dile getirecektim. Şimdi birkaç yıl önce bir makale okumuştum. Orada domuz insan akciğerinin domuza nakledildiği ve orada akciğerin yenilenmeye başladığı ile ilgili bir makale okumuştum. Bana çok ilginç gelmişti.
Bana da
Yani
atarsan
mesela
sevinirim.
evet yani hala duruyor. Sakladım onu birkaç tıp okuyan arkadaşıma da göndermiştim. Onlar da faydalandılar herhalde. Tam bilmiyorum ne yaptılar sonrasında ama. Yani mesela orada gerçekten bir yenilenme söz konusu ve ilginç gelmişti yani bana. Sonuçta onların dediği gibi bu hayvan gerçekten böyle inanılmaz zararlı, her yönden insana bir faydası olmayan bir hayvan, kötü bir hayvan olarak bakılıyor olsaydı yani biz bilimde onu kullanmamamız gerekirdi. Ya da mesela bazı işte insan beyninin nakledildiği, nakledilmeye çalışıldığı birkaç yazıyı okumuştum. Orada da mesela insan beyninin birkaç saniyede olsa canlı kalabildiği ile ilgili bazı yazılar okumuştum. İnşallah bulursam onları da göndereyim. Yani bunlar mesela bilimde kullanılan şeyler. Yani burada şu ayrımı iyi yapmamız gerekiyor. Allah bir şey derken neyi kastediyor? Yani domuzun tamamı sizin için haram mı diyor yoksa etinin yenmesi mi haram diyor? Bu ayrımı iyi yapmamız gerekiyor. Bir diğer ayet, dört tane ayet var demiştik bu konuyla. Bir diğeri de Maide suresinin üçüncü ayeti. Orada da Allah şunu söylüyor. Leş, kan, domuz eti Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş. Sonrasında mesela vurulup ölmüş. Yani bu herhangi bir taşa, işte ağaca çarpmış bir darbeyle ölmüş. İnsan müdahalesiyle olmayan bir ölüm. İşte yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boğazlanıp ölmüş. Yani boğazlanmadan kasıt da işte kendisi ölmüş yani. Canavarların yediği. Yine mesela burada bazı vahşi hayvanların yediği hayvanlar. Tabii bunlara şöyle bir şey var. Mesela bir hayvan burada da ifade edilmiş. Diyelim yukarıdan yuvarlandı ama ölmedi. Ama onu sen işte boğazlayıp yiyebilirsin yani. Bu bir istisna. Ölmeden işte yetişilip kestiklerimiz müstesna. Tabii dikili taşlar yani putlar üzerine boğazlanmış yani onlara adanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanın size haram kılındı. ve devamında ayet devam ediyor. Bir diğer ayet Nahl suresinin 115. ayeti. Orada da Allah şöyle söylüyor. O size ancak şunları haram kılmıştır. Şimdi ifadeye bakar mısın Bilge? Ayetin başında şu söyleniyor. O size ancak şunları haram kılmıştır. Yani o size şunları haram kıldı ama ben şimdi burada bunları söyleyeceğim. Ama onun dışında da haramlarımız var. Onları da ben size sonrasında ifade edeceğim şeklinde bir ayet yok burada yani. Burada diyor ki o size ancak şunlar haram kılmıştır ve sonrasında işte sayıyor. Ölü hayvan yani leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvan. Bununla birlikte zorda kalan işte başkasının hakkına girmeden bunlardan sınırı aşmamak şartıyla yiyebilir. Yine tabii bu ayetlerin hepsi benzer ayetler.
Kesinlikle. İsmail, burada bir ek yapmak istiyorum. Nahl 115 deyince ben de Nahl 116'yı devamındaki ayet, hani sen de açıksa sen söyle yoksa ben söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış söylersem de benden, çünkü ayet ezberimden söyleyeceğim. Dillerinizin alışıla geldiği üzere şu helaldir, şu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler diye geçiyor. Hani aslında 115 ve 116'yı beraber baktığımız zaman sınırlar çok belirgin. Hani ve Allah sana 115'te nelerin haram olduğunu söylerken 116'da diyor ki ekstra helal haram koyma. Hani burada bir sınır çiziyor sana. Hani sen
Evet,
daha takvalı olacağım diye yememek gibi bir lüksün yok. Ki mesela Kur'an'ın bütünselliğine bakınca şeyi çok net görüyoruz. Kendine helali neden haram kıldın diye soruluyor mesela peygamberimize böyle bir şey. Yani zaten haramı helal kılmak gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani bir şeyleri ekstra yapmak, Allah'ın dediği sınırların fazlasına çıkmak ekstra bir takva göstergesi değil. Aslında hani sınırı aşmak, yine sınırı aşmak. Hani sınır şöyle düşünelim. Hani illa sınırın burada durması gerekmiyor. Bu da bir sınır. Hani burayı da aşmaman gerekiyor aslında. İsmail.
Sen bunu söyleyince şey aklıma geldi. Bilge, bu Hakka suresinin 44 ve 47. ayetleri. 44'ten 47'ye kadar olan ayetler. Orada Allah diyor ki, peygamberi uyarıyor. Yani bizim söylediğimiz şeyler dışında bir şey söylersen işte senin şah damarından yakalayıp keseriz diyor. Allah böyle bir tehditte bulunuyor peygamberi. Ki bunun dışında peygamberin bir şey söylemesi zaten mümkün değil.
Kesinlikle.
Tabii ben 116. ayeti bu haram koymama meselesine bırakmıştım. Birazdan orada kullanacağım o ayeti. Şimdi tabii bu dört ayette nelerin haram olduğunu gördük. Ve sonrasında işte onların da kullandığı Maide suresinin 96. ayetine gelelim. Orada Allah şunu söylüyor. Diyor ki siz ve yolcular yararlansın diye deniz avı ve yiyeceği size helal kılındı. Kara avı ise ihramda olduğunuz sürece haram kılındı. Biz biliyoruz ki zaten haçta ihramdayken kara avının yasak olduğunu biliyoruz. Bunu söyleyen başka ayetler de var. Bir gün topluca huzuruna çıkarılacağınız Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun. Ayet bu şekilde. Tabi burada şöyle bir ayrım yapanlar var ki bana göre bu ayrım olmasa da yani buradan açık bir şekilde anlayacağımız şey deniz ürünlerinin helal olduğu, bunların yenilebileceği.
Ki
Burada
mesela
şöyle bir ayrım.
çok özür dilerim böyle bölerek gidiyorum ama mesela başka bir ayette yanlış hatırlamıyorsam denizden çıkarılan şeylerle süs takı olarak kullanılmasından bahsedilen
Tabii.
ayetler de var. Hani o bizim Allah'ın bizim yararımıza sunduğu, faydalanmamız gereken şeyler, hani taze et çıkıyor çıkar diyeydi yanlış hatırlamıyorsam ayet. Hani
Bu
o da mesela
Fatih
bana çok
Suresi'nin
etkileyici
6. ayetinde
gelmişti.
geçiyor. Öyle hatırlıyorum. O işte tatlı tuzlu ayrımı yapıyor, az önce ifade etmiştim ya. O sulardan çıkan işte taze deniz ürünlerinin helal olduğu. O ayetin devamında işte oradan sizin için süsler de vardır diyor Allah.
Evet.
Evet. O ayet. Öyle hatırlıyorum yani. Hani yanlışsa da şu an düzeltemeyiz ama insanlar bakabilirler, bizi izleyenler. Burada şu ayrımı yapıyorlar. Bilge, işte deniz avının ve deniz yiyeceği ayrımı yapıyorlar. Bana göre de makul bir ayrım. Tabii bunun ilgili bir ciddi bir ayet incelemem tabii ki olmadı. Çok kısa sürede bu yayına karar verdik ve girdik yani yayına. En nihayetinde deniz ürünlerinin haram olmadığını, helal olduğunu biz biliyoruz. Deniz avı yani balık başta olmak üzere ancak av yapmakla ele geçebilecek şeylerdir deniliyor. Mesela işte hareket halindeki, işte gidip onu avlayabileceğimiz tarzda. İşte bunlar deniz avı kategorisine girer. ve bunlar helaldir. Şimdi deniz yiyeceği olanlar da işte herhangi bir av yapmaya gerek duymadan işte direkt kendimiz gidip ona bir müdahaleyle alabileceğimiz işte midye ve benzeri yiyecekler. Böyle bir ayrım da yapılmış. Bana göre de makul ama en nihayetinde böyle bir ayrıma gidilmemiş olsa bile deniz ürünlerini helal olduğunu bu ayetten çıkarabiliyoruz. Tabii burada bunu söylediğiniz zaman şöyle diyebiliyorlar. Bilge sen de karşılaşmışsındır muhtemelen. O zaman işte zararlı balıklar var. Biz bunu ne yapacağız yani? Hani sen diyorsun helaldir. Ama şöyle bir şey var mesela diğer ayetlerde de ben onu okuyacağım. Allah diyor ki sizin için temiz olan ve güzel olan şeyleri kendinize helal kılın ve yiyin. Şimdi buradan anlamamız gereken şey şu. Tabii Kur'an'a bütünsel açıdan yaklaşmak gerekiyor. O ayetler olmamış olsa bile en nihayetinde bizim varacağımız sonuçta işte deniz avı, deniz yiyeceğinden bahsettik. Şu an nerede olduğumuzu ben karıştırdım Bilge ama biraz karıştı. En son ne söylemiştim?
Şeyden bir saniye. Benim aklımda bir cümle vardı, ben de onu söyleyeceğim diye düşündüm diye bir aklım uçuştu.
Ha, işte şu an aklıma geldi. Hemen devam ediyorum. İşte zararlı deniz canlılarını biz ne yapacağız? Soru buydu.
Ben de mesela buradan senin dediğin temiz ve güzel olan şeyler ayeti aklıma gelmeden önce aklıma şu geldi. Kur'an akıl sahiplerine gönderildi zaten. Hani akıl sahipleri neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebilir. Ama buradaki bence şey ayrımı çok önemli. Doğru ve yanlışla haram helal farklı kavramlar bence. Yani bir
Tabii.
şeyin sağlığa zararlı olması onun helal olmasını değiştirmez. Yani buradaki bu noktaları da bence değinmek lazım ki ben bununla ilgili tıbbi örnek de vereceğim inşallah ilerleyen aşamalarda.
Ya şimdi konu konuyu açıyor Bilge. Buradaki zaten ayrımı bizim yapmamız gerekiyor. Sonuçta mesela bir hayvanı siz yediğiniz zaman o sizi öldürecekse, o size zarar verecekse zaten bu seçimi sizin yapmanız gerekiyor. Allah'ın bir şeyi haram kılmamış olması sizin onu illa yapacağınız anlamına gelmiyor. Yani helal olan bir şey siz illa onu işte yemelisiniz tarzda bir şey yok. Yani bu tür şeyleri söylediğimiz zaman mesela işte sorular soruluyor. Deniliyor ki mesela köpek etini ye o zaman. Yani hani sen bunun haram olmadığını söylüyorsun. O zaman köpek eti ye diyor. Yani kültürümüzde olmadığı için belki biz şu an köpek eti yemiyoruz.
Çin'de olsak
Ciddi
belki
anlamda
yerdik.
bizim için bir kültür olsaydı belki yerdik ama tabii yine dini konulardan dolayı muhtemelen bize bunun yasak olduğunu söyleyeceklerdi.
Burada
Ama
mesela ay cümleni bitir öyle konuşurum.
tabii, buyur. Buyur Bilge. Yok.
Şeyden bahsedecektim mesela helal ve haramı doğru ayırt etmenin yeri burada önemli. Mesela Diyanet'i yine bir şey olmuştu. Açıklaması sigaranın haram olduğu ile ilgili ve sağlığa zararlı olmasıyla bağdaştırıldı falan. Bir şeyin mesela sağlığa zararlı olması onun haram olduğu anlamına gelmez. Sadece sağlığa zararlı olduğu anlamına gelir. Yani bunu ben şöyle anlatıyorum daha kafaya oturması adına. Diyabet hastaları şekerlerini devamlı kontrol etmeleri gerekir. Ve bu insanların yiyecekleri, tatlıları çok böyle bilinçli bir şekilde porsiyonları hesaplayıp yemesi gerekir. Şimdi ben buna desem ki diyabetli bir hastaya baklava yemek haramdır. Çünkü sağlığına zararlı. Diyebilir miyim? Diyemem. Ya da bir çölyak hastasına gluten tüketmek haramdır. Diyemem. Bu benim hakkım ve haddim değil. Yani birimiz için haram, birimiz için helal olamaz. Hatta Malcolm X'in bir sözü var. Bir şey biri için helal, biri için haramsa o Allah'ın dini değildir diye çok güzel bir açıklama getirmiş. Yani köpek etini hani yemeği tercih etmeyebilirsin ama bu haram olduğu anlamına gelmez. Hani haramlar çok net. Sınırları da okuduğun ayetlerde aslında tekrarlama olayı var. Ya yani bu Kur'an'ın en güzel yönlerinden hani muhakkak bir sürü güzel yönü var. Onlardan biri ya yani pekiştiriyor aslında anlatımıyla.
Ya burada Allah zaten özgür bıraktığı geniş bir alan var. Haramlar ve helaller konusunda. Belirli haramlar belirlenmiş. Bunları bizim yapmamız yasaklanmış Allah tarafından ama helal dairesi gerçekten haramlardan çok daha fazla Bilge. Ben bunu diyorum ki Allah'ın hani özgür kıldığı bir şey. Çünkü şöyle düşünelim. Mesela haram kategorisi gerçekten bu rivayetler gibi olsaydı bizim bunu uygulama şansımız gerçekten zorlaşırdı. Şimdi mesela sen köpek örneğini verdin. Diyelim bir yerde insanlar çok aç kaldılar. İşte herhangi bir şekilde başka ulaşabilecekleri bir et yok. Ya da Onların bulunduğu bölgede bunlar çok daha fazla. İşte Allah'ın orada onları haram kılmayarak insanlara sağladığı bir özgürlük. En azından ben öyle düşünüyorum. O olaya biraz böyle bakıyorum. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bilge, bu domuzun haramlığı, helalliği meselesinde. İşte deniliyor ki biz işte domuz haramdır ya da işte mesela pençesi olan hayvanlar işte tek tırnaklılar haramdır da işte çift tırnaklılar işte helaldir bilmem ne. Bunun gibi işte domuzun yanına yenilebilecek hani eti yenilebilecek hayvanların böyle geniş bir şeyi söylenmiş. Tabii ki bu açıdan bakınca bu ayetlerin önemini biz kavrıyoruz. Çünkü Allah bu ayetlerle bizim işte nelerin haram olduğunu bize bildirmiş. Onlar dışındakiler sizin tercihleriniz yani bir şey yapmıyor olmanız size onu zorunlu kılmaz yani. Hani bir insan diyelim işte az önce sen de örnek verdin işte şeker hastası, diyabet hastası bir insan ona göre dikkat etmesi gerekiyor. Yani mesela üç beyazın biz zararlı olduğunu biliyoruz yani. Ama şunu diyemeyiz yani bu zararlı olduğu için haramdır. O yüzden insanlar bunlardan uzak dursun diyemeyiz yani. Bir de
Bu arada
şey konusu
İsmail,
var.
küçük bir şey rica edeceğim. Ben şu an herhangi bir saat göremiyorum da 55 dakika falan ya da 50 dakika olunca beni haberdar edersen yayını
Böyle
sonra
bilgi
kaydedemiyoruz.
canlı şeyin üzerine basınca çıkıyordu galiba. Kim açtıysa onda
Ah
gözüküyor ya
tamam.
da görülen.
Çok güzel. 31 dakika olmuş. Tamam, çok sevindim. O zaman
Tamam.
ben
O
oradan
kadar
takip
oldu mu?
edeyim. Olmuş, ben de
Tamam, o zaman
hayret
biraz
ettim.
hızlı.
Tamam.
Bilgi. Şimdi bir de şey konusu var. Şimdi besmelesiz kesim olayı var. Biliyorsun ki mesela bizim helalden anladığımız işte birçok insanın bir insan onu besmeleyle kesiyorsa helaldir, kesmiyorsa haramdır şeklinde bir anlayış. Bu da En'am suresinin 121. ayetine dayandırılarak söylenilen bir söylem. Orada deniliyor ki kesilirken sırf fasıklık olsun diye Allah'ın adının anılmadığı kesim ise o hayvanları yemeyin. Şimdi ayet bu. Tabi burada fısk eylemiyle söylenilen şey yine En'am suresinin 145. ayeti az önce de okumuştuk. Onun birbirini destekleyen ayetler en nihayetinde. Burada kastedilen Allah'tan başkasının adına bunu kesmek. Yani şu değil. Mesela bir insan öyle yerler var ki çalıştığı yerler var ki adam işi sürekli kesim yapmak yani. Bu adam mesela gününün birçok zamanını ona ayırıyor. Tabii ki belirli süreçlerde bunu yerine getirmiyor olabilir. Zaten bu Allah'ın bir emri değil. Ama bir insan zaten onu Allah'tan başkası adına kesiyorsa o haram olur. Zaten ayetlerde de onu okuduk. Böyle birebir gidip de işte besmeleyle kestiği zaman bunu Allah adına kesiyor. Onun dışındakiler haramdır da diyemeyiz. Ama tabii ki yani bir insan bir kesim yapıyorsa besmele getirebilir. Yani bu getirmesin değil. Ama hassas bir konu olduğu için insanların zihninde de çok yer ettiği için ben bunu burada dile getirmek istedim. Yani bunu da son olarak söylemiş olayım. Bilgi sonrasında tabii ben mezheplere geçmek istiyorum. Çünkü süremiz de azalmış. Biraz bu konuyu ben de uzatarak anlattım. Nedense bu kadar uzun süreceğini ben de tahmin etmemiştim ama. Şimdi bu haram helal meselesinde az önce de zikretmiştik ama bu mezheplere göre farklılıkları ben hemen dile getirmek istiyorum. Mesela az önce ben söylemiştim. Bir mezhebin helal olduğu bir mezhepte haram olabiliyor. Ya da mesela az önce de söylemiştim galiba ama bana çok garip geldi mesela. Helale yakın ne demek? Şimdi Allah bir şeyi haram kılmışsa o haramdır. Helal kılmışsa helaldir. Yani mesela helale yakın olduğu zaman ne yapacağız biz? Yani onu uygulamaya giderken uygulamayacağız mı? Yani nasıl insanların zihnine böyle şeyler sokuyorlar? Ben gerçekten inanamıyorum. Aklım ermiyor, yatmıyor. Şimdi yılan balığı yemenin hükmü nedir? Soru bu. Hanefi mezhebi helal demiş. Hanbeli mezhebi haram demiş mesela. Şimdi bir insan hangisine uyacak burada? Belirli insanlar kendisini mesela Hanefi addediyorlar. Ben diyor ki Hanefiyim. İşte ona göre ben dini yerine getiriyorum. Bununla ilgili detaya gireceğim biraz mezhepler konusuyla ilgili ama hemen şu şeyleri sayayım. Bu haramları. İşte mesela karge eti yemenin hükmü. İşte Hanefi haram demiş. Maliki helal demiş. Şafii haram demiş. Hanbeli haram demiş. At eti yemenin hükmü. İşte Hanefi haram demiş. Maliki helal demiş. Karge eti yemenin hükmü. İşte Hanefi haram demiş. Maliki helal demiş. Şafii haram demiş. Hanbeli haram demiş. İşte kırlangıç etinde yine böyle çelişkiler var. Kartal etinde var. İstiridye, midyede. Hakeza böyle mesela midye Hanefi'ye göre haram, Maliki'ye göre helal. Devamında tabii bir tane daha vardı. Bu da çok ilginç gelmişti bana. Cinsi tecavüzde bulunulan hayvanın hükmü nedir? Yani bir hayvana cinsi bir şeyde bulunuluyor ve bu hayvana ne yapılır? Yani hayvanı öldürülür diyor mesela Hanefi. Eti yenmez diyor. Sonrasında diğer bir mezhep diyor ki öldürülmez, eti yenilebilir. Bir diğeri diyor ki öldürülmez, eti yenilebilir. Bir diğeri deniyor ki öldürülmesi gerekir. Şimdi çok ilginç
Ya bunlar
gelmişti yani bu bana
yani
mesela.
bir tane
Burada
Nasrettin
hayvan
Hoca'nın
statüsü.
fıkrası var ya, hırsızın hiç mi suçu yok? Yani bu işi yapan adamdan dolayı neden gariban hayvan zulüm görüyor acaba?
Aynen
Allah'ım
öyle, çok
sabır ver.
ilginç. Tabii bu sadece yenilebilirlikle ilgili değil Bilge. Tabii bu sen de biliyorsun yani bu literatürü. Yani bu haram helal konusunda zaten mezheplerin ayrımlarının büyük çoğunluğunu da bu haram ve helal kategorisi oluşturuyor. İşte mesela erkeğin kırmızı elbise giyip giymemesi, işte altın
Peki.
takıp takmaması, işte ipek elbise giyip giymemesi gibi ve buna benzer bir sürü şey var. Şimdi burada hepsini saymak istemiyorum.
Ya
Tabii
sanırım
bu sadece
böyle birileri geçmiş, böyle rengi görmüş. Yok, almamış bu. Buna haram mı desek falan dedi herhalde. Çünkü yani gerçekten temellendirilebilir hiçbir yönü yok. Ve hani birbirleri arasındaki tezatlıklar yani göz doldurucu şekilde, ki bu senin bahsettiğin biraz da insanın hayatını hani yani taviz verilebilir görebileceğimiz şeyler. Ama mesela benim aklıma da namaz kılmayanın hükmü adlı bir mezhep ayrımı var. Bizim toplumumuz gerçekten mezheplere inanan ve mezheplere tabi olan bir toplum. Hani Şafii'si, Hanefi'si, Hanefi çoğunlukluyuz. Ve mezheplerin namaz kılmayanla ilgili hükmü ölüm. Farklı değişik şekillerde işte kan dökerek, dökmeyerek, yırtıcı hayvan atarak falan bir ölüm. Ve bu mesela Allah'ın vahiyle o kadar zıt ki, yani açık kapıyı kapatıyor, geri dönüşü kapatıyor, belki kalbi ısınacak kişiyi mahvediyor. Hani zaten haksız yere insan öldürmek falan var. Hani bu hakkı ve haddi kendilerini nasıl görüyorlar ve bizim toplumumuzda bir tenakuzla bunu kabul ediyorlar ve işte böyle kafasına göre bu mezhebi kabul ediyor, bir kafasına göre bunu. Burada acaba şey sormak gerekiyor. Acaba olay mezheplerin birbiri arasındaki ayrımından öte mezhep fikrinde olabilir mi? Bunu düşünüyorlar mı acaba? Hani bir ayrışma var. Yani zaten konumuz oraya geliyor ister istemez. Yani bu kadar insanlar habersiz yani. Hanefiyiz aslında tamamen geleneksel ve toplumsal. Hani yoksa araştırılmış, derinlemesine düşünülmüş bir seçim değil.
Olay biraz bana şöyle geliyor. Allah'ın neredeyse böyle yapmayın dediği şeyleri yapmışlar.
İtinayla.
Maalesef. Tabii bunun tabii işte ne bileyim siyasi altyapısı olabilir. Döneme şarta göre bazı konular söz konusu olmuş olabilir. Ama en nihayetinde biz Kur'an'da biliyoruz ki birazdan ayetlerde de okuyacağım. Vaktimiz de kalmayacak galiba ama kısaca değineyim. Yani bu mezhep konusunda şöyle bir şey var. Yani bir mezhep din değil. Yani bir mezhep bir din söylediği şeylerin tamamını alıyor olmak sizi işte İslam yapmıyor. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Mezhep ayrılıkları var, farklılıkları var. Şimdi ben bir mezhebe tabi oldum dediğim zaman o Allah'ın tamamen dini konuda benden istediği şey olmuş olmuyor. Sonuçta mesela mezheplerin biz izlenilen yol anlamına geldiğini biliyoruz mezhebin daha doğrusu. Yani bu dini anlama biçimi. Yani insanlar işte belirli dönemlerde dini anlamak için ortaya çıkmış belirli işte onların tabiriyle alimler işte bu konuyu araştıran, bu konu üzerinde düşünen insanlar burada işte belirli mezhepler ortaya çıkmış. Şimdi bunun oluyor olması tabii ki zaten Kur'an'ın istemediği bir şey ama bunun dinselleşiyor olması başlı başına bir sorun. Çünkü mesela şöyle düşünelim. Bilge peygamberimiz döneminde böyle bir ayrılık yoktu. Yani peygamberimiz
Hatta
döneminde
bununla
herhangi bir
ilgili, özür
Tabii
dilerim
tabii buyur.
İsmail, geç geliyor ya, kusura
Yok
bakma
yok.
bölüyorum seni de.
Buyurun.
Bazen insanlar soruyor hangi mezheptesin, hangi mezhebi düşünüyorsun? Ki mezhepler mesela Kur'an indikten yüzyıllar sonra ortaya çıkmış böyle bir düşünce akımı şeklinde. Kendi hatta kendi sahip oldukları imamlarından da uzak düşüncelere sahipler. Mesela Ebu Hanife mesela bu
Derin
şeyden
girmiyor
farklı
yani.
bir adam. Yani adamın nasıl bir doktrini, nasıl bir düşünce sistematiği olduğunun habersiz bir mezhebi var. Hani gerçekten aykırı. Ondan öte şuraya geleceğim. Hak mezhep diyorlar. Bunu nasıl delillendirdiklerini, dayandırdıklarını bilmemekle beraber. Biri sorunca
Dört
şu
hak mezhep.
cevabı evet dört hak mezhep diyorlar. Kendilerine göre de bazılarını da beğenmiyorlar. O da var mı gerçi? Bunu tartışma konusu bu değil. Şunu söylüyorum. Hani peygamberin bana soruyorlar hangi mezheptesin? Peygamberimizin mezhebi. Ve bir kalıyor bir an. Anlamaya çalışıyor. Sen de peygamberimizin mezhebi yok ki. Yani demek ki yetiyor. Peygamberimize gayet Müslüman, inanan biri. Yani zaten hani peygamber hani kocaman, koskoca elçi ama biz inatla ve inatla kendimize bunu bağlamışız. Ve mesela işin ilginç tarafı İsmail, seni de konuşturmadım. Bu mesela Allah'ın bölünmemek, parçalanmamakla ilgili o kadar fazla ayeti var ki Allah'ın ipine sarılın, bölünmeyin, parçalanmayın, işte sonra rüzgarınız kesilir. O kadar fazla böyle ayet var ve biz inatla bunlara kulak tıkayıp böyle ufak tefek midye yenir mi yenmez mi? Bu kıyafet giyilir mi giyilmez mi? Gibi tartışmalarda vakit kaybedip ana konulardan öyle bir uzaklaşmış durumdayız ki bu da işte Yunus 100'e geliyor. Allah aklını kullanmayanların üstüne pislik yağdırır. Hani kendi kendimize, kendi ellerimizle zulmediyoruz aslında.
Tabii sen o dört harf mezhep olayını söyleyince şey aklıma geldi. Bildiğim kadarıyla 70'e yakın mezhep var. Yani İslam tarihinde. Şimdi 70'e yakın mezhep deyince biz dört tanesini biliyoruz ama bunun devamı da var. Nitekim oralarda ne tür farklar olduğunu ben araştırmadığım için en azından bilmiyorum ama araştırsak muhtemelen çok daha ilginç şeyler karşımıza çıkacaktır. Tabii sen de söylediğin Bilge bu işte şey Rum suresinin 32. ayetinde geçiyor. Allah diyor ki orada hani Hiziplere ayrılıp bölünmeyin ki Hiziplere ayrılıp bölünenler kendi elindekiyle övünür diyor mesela. Rum suresinin 32. ayetinin.
Ben
Nitekim
de
mesela alim
burada bir tane hadis rivayeti söylemiş olayım pek içsin. Peygamberimize isnat edilen bir iftira bence bu. Böyle bir şey peygamberimiz söylemesi mümkün değil. Şöyle diyorlar. Benim ümmetim 72 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi haktır diyor. Ne hikmetse herkes de o hak olduğuna o kadar emin ki. Hani şeye benziyor bu. Aziz Nesin'in bir sözü var ya Türk toplum %50 salaktır gibi. Herkes diğer %50 zeki de olduğuna o kadar emin ki. Hani buna benziyor. Yani herkes kendi eliyle övünüyor. Ben en iyisiyim. Ve bu beraberinde bir kibir ve diğerlerini tekfir etmeye götürüyor. Hani batıl batılı doğuruyor. Ve biz hani
yani
haktan koptukça iyice sürükleniyoruz bunun içine.
bu aslında biraz da Kur'an'ın mucizevi yönlerinden birisi. Bilge şu an gerçekten Kur'an'ın dediği şeyi biz yaşıyoruz. Yani Allah bölünüp parçalanmayın. İşte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor Ali İmran suresi 103. ayetinde ama ona rağmen biz bölünüp parçalanmışız ve gerçekten herkes kendi elindekiyle övünüyor. Diğerini din dışı ilan ediyor. Çünkü ona göre mezhebi o içinde bulunduğu grup hak, din onun dışındakiler işte kafir olarak, müşrik olarak maalesef nitelendiriyorlar. Şimdi burada yine bu konuyla ilgili bir ayet okumak istiyorum.
Tabii ki.
Mesela En'am suresinin 159. ayeti. Orada Allah diyor ki, dinlerini parça parça edip fırkaları, hiziplere bölünenler, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Allah onlara yapıp ettiklerini haber verecektir. Mesela Meryem suresinin 37. ayetinde kendi aralarından çıkan hizipler ihtilafa düştüler. Büyük bir günün tanıklığından ötürü vay o inkarcıların haline. Yine az önce de söylemiştim Rum suresinin 32. ayetinde onlardan ki dinlerini parçalayıp hizipler fırkalar haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür. İşte maalesef bu mezhep olayı biraz böyle ama biz Kur'an'a baktığımızda işte Haç suresindeki Allah'ın siz Müslümanlarsınız nitelemesiyle ya da işte Fusile suresinin 33. ayetindeki işte Müslümanım, Allah'a teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır ayetinden. Bizim en azından anladığımız şey şu. Müslümanın başka herhangi bir etikete ihtiyacı yok. Yani tek başına
Kesinlikle.
Müslümanım demek bunun için yetiyor. Çünkü diğeri birçok kendi içinde ayrışmalara, bir diğerini işte tekfir etmeye ya da işte dini gerçekten böyle yaşanılmaz hale de bir yerde sokabiliyor. Çünkü mesela en basit bir olayda bile çok farklı rivayetlerle karşılaşıyoruz.
Kesinlikle ve şöyle bir şey de var İsmail, hani olay keşke sadece mezhepte bitiyor olsa. Hani mezhep dediğimiz şu an bizim Türk toplumu genel anlamıyla Hanefi mezhebine mensup olduğunu söyleyen bir toplum. Ama o kadar fazla cemaat, tarikat gibi oluşum var. Ve bu yine kendi içlerinde bir bölünmüşlük ve zaten cemaat, tarikat mentalitesi direkt kendinden olmayanı tekfir etme usulüne kurulu. Hatta ben direkt hani tarikatın içinden bir insanla konuşmuştum. Hani çıkmış bir insan. Kendi cümlesi beni çok etkilemişti. Tarikata giren ilk giren, böyle en sondan giren mürit ve hani böyle en derece olarak kas sistemi gibi düşün. Kas sistemleri oluyor zaten. Hatta bununla ilgili bir gün de konuşabiliriz. En
Tabii.
böyle düşük kasta olan mürit bile kendini dışarıdaki herhangi bir toplumun ferdinden daha üstün görebiliyor. Bu beraberinde büyük bir kibir ve kendini büyük bir anlam atfetmeye götürüyor ve kendi içlerindeki mekanizmayla hani o kadar haktan ayrılıyorlar ki ve buna kendilerini ikna ediyorlar, işin acı tarafı. Hani burada bizi işte ben hep bir şey gibi düşünüyorum. Hani sen de bilirsin. Makinaları stabilize etmek için bir şey vardır. Hani biz hani gün içinde yapılırın sabah vakti falan, hani doğru ölçüm versin diye. Bizim için o Kur'an.
Evet.
Hani biz bir yanlışa saplanıyor gibi olsak Kur'an gelip doğrusu bu. Yani seni böyle hizaya sokuyor. Ve bu yüzden mesela birbirimizi hatırlatıcı olabiliyoruz bu sayede, Allah'a hamdolsun. Hani sen bir hata yapsan da ben yapsam, sen dersin ki bir gelsen Kur'an'a göre böyle. Ha işte bizim o dengeleyicimiz o. Yani bu insanlar bu Kur'an'dan o kadar uzaklaştıkları için batıl kendilerini kaybediyorlar ve gerçekten aydınlıktan karanlıklara sürükleniyorlar.
Zaten şöyle bir durum söz konusu. İşte ihtilafa düştüğümüz konuları bizim Kur'an'a götürmemiz gerekiyor. Onun dışında zaten bir çıkış yolu mümkün gözükmüyor. Çünkü herkesin farklı söylediği bir şey söz konusu. Yine tabii bu helal haram meselesinden birkaç bir şeye değineceğim. Vaktimiz de çok azaldı Bilge.
47 dakika
Şöyle
oldu.
söyleyeyim. Aynen, ben de gördüm şu an. Şimdi hemen hızlı hızlı istersen geçelim. Ve ben bu konuyu bitireyim. Ya o kadar çok şey var ki zihnimde. Hangisini söylesem bu vakitte yeterli olur bilemiyorum ama en azından şöyle devam edeyim. Şimdi bu yenmesiyle ilgili haram helallerde işte mezheplerden biz bahsettik. Dedik işte mezheplerin bu konuyla ilgili ayrılığa düştüğü konular var. Bir de mesela bu konuyla ilgili açıklama yapacaklarında belirli alimlere başvuruyorlar. Mesela işte şu falan alime göre helaldir, falan alime göre haramdır. Ama en nihayetinde biz biliyoruz ki yani Allah'ın dini işte alimlere hapsedilmiş değil. Yani bir alimin bir yorumudur o. Yani bir alim hata yaptığı zaman ben o falan alime uyduğum zaman maalesef yanlış yapmış olurum.
Ki
Şimdi
mesela hep şey düşündüm, hani alimlik nasıl bir şey acaba, hani nereden, sınavı nereden giriliyor, hani ben nasıl kendi alimim diyebilirim, hep bunu düşünmüşümdür çocukken mesela.
tabii Kur'an'a göre biz biliyoruz ki yani Allah'ın işte dostlarıyız hepimiz ve hepimiz işte Allah'ın kitabına, Kur'an'a uyduğumuz derecede işte onun bilgisiyle faydalandığımız derecede alimiz yani. Burada yine rivayetlerden çelişkiler ben söyleyeceğim. Daha sonra da işte haram koyma yetkisinin Allah'a ait olduğunu söyleyip bitireceğim. Hızlı da geçmek istiyorum Bilge. Şimdi vahşi hayvanların eti helal mi diye bir başlık var. Ve burada işte farklı rivayetler var. Mesela burada denilmiş ki sırtlanın av hayvanı olduğunu ve etinin yenilebileceğini söyledi. Şimdi bunu söyleyen peygamber. Bu bir rivayet. İşte Ebu Davud'da geçiyor. Yine buna zıt bir rivayet hemen devamında. Peygamberimizin kesici dişli vahşi hayvanların yenilmesi yasakladığı yine bir rivayet. Orada bu da Buhari'de geçiyor. Mesela az öncekinde yenilebilir denilmişti. Burada da işte kesici dişli vahşi hayvanların yenilmesini yasakladığı ile ilgili bir çelişkili rivayet. Peygamberimizin çekirge yemiş yiyip yemediği ile ilgili de bir rivayet var. O da birbiriyle çelişkili. Hızlıca geçiyorum. İşte dışkı yiyen hayvanların yani bu hayvanlara cellale mi deniliyor? Bunların eti yenilebilir mi konusunda? Burada Hemen numarasına bakayım. Burada denilmiş ki Resulullah öldürülmek için hedef ittihaz edilmiş. Hayvanın yenilmesini, pislik yiyen yani cellale denen hayvanın yenilmesini, sütün içilmesini ve su tuluğunun ağzından su içilmesini yasakladı. Şimdi bir yasak olduğu ile ilgili bir rivayet var. Bir de olabileceği ile ilgili bir rivayet var. Çok uzuyor. Tabii burada böyle bakarsak yani birçok hayvanın gerçekten haram kategorisinde olması gerekiyor. Çünkü mesela deve, sığır, koyun, keçi, tavuk, kaz, ördek, hindi bu tür hayvanlar hep işte maalesef dışkıyla ya da dışkısıyla da bir yerde beslenebilen hayvanlar. At eti yenilebilir mi? Yine bununla ilgili de farklı rivayetler var. İşte Resulullah at, katır, eşek etini yemeyi yasakladı diyor. Bir rivayette Ebu Davud'da geçiyor. İşte bir rivayette de müsaade ettiği ile ilgili bir rivayet var. O da mesela yine Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Bir de mesela benim aklıma şöyle bir rivayet geliyor. Orada peygamberimize keler getiriyorlar. Yani kertenkele. Peygamberimiz yemeyeceğini söylüyor ama siz yiyebilirsiniz diyor. Yani peygamberimizin yemiyor olması onu haramlaştırmaz. Ama peygamberimiz tercihen kertenkele yemeği istememiş. Çevresindeki insanlar oturup yemiş mesela. Bununla ilgili de yine farklı rivayetler söz konusu. Tabii konu çok geniş. Şimdi hemen şu haram koyma yetkisi meselesine girip konuyu bitirmek istiyorum. Yani bizim buradan genel çerçevede anlamamız gereken olay şu. Yani Allah'ın dini böyle rivayetlere, işte falanca alimlerin işte sözlerine, işte belirli bir mezhebin saf uygulamasına hapsedilmeyecek bir din. Çünkü biz biliyoruz ki peygamberimizin de dinini biz Kur'an'dan öğrendiğini biliyoruz. Yani peygamberimiz daha önce sen bunun bilgisine sahip değildin diyor. Ya da mesela sen işte ümmi peygamber şeyi var. Bizim literatürde biraz farklı anlaşılıyor ama işte Allah'ın bu tür bir bilgiye peygamberimizi henüz göndermediği ile ilgili de bir ayet. Tabi haram koyma yetkisi sadece Allah'a aittir. Bununla ilgili bazı şeyler okuyacağım, ayetler okuyacağım. Bir tanesi işte kendilerine Tevbe suresinin 29. ayetinde geçiyor. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün yasakladığını haram saymayan ve hak dini din edinmeyeceklerle boyun eğerek kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın. Şimdi bu savaşla ilgili bir ayet ama burada şöyle bir ayrıma da gidebiliyorlar. Bilgi işte Allah'a ve Resulün haram kıldı. Şimdi diyorlar ki böyle bir ayet var. Resul de haram kılabiliyor ama olay öyle değil. Mesela Allah ayrı bir otorite, Peygamberimiz ayrı bir otorite değil dinde. Yani zaten Peygamberimiz de kendisine vahyedilene uyuyor. Bunu birçok ayette biz görüyoruz. Ben
Ben
işte
yani apaçık yalnızca uyarıcı olmasından bahsediyor mesela. Hani bir Allah'la peygamberi haşa aynı hizaya koymak aslında o kadar büyük bir şirk unsuruna dönüşebilecek bir şey ki bunun farkına bile varmıyor insanlar.
Bir diğer ayet Araf suresinin 32. ayeti ve Tahrim suresinin 1. ayetleri. Burada da mesela Allah dışında bir şey haram kılındığı zaman Allah uyarıyor. Diyor ki mesela Araf suresinin 32. ayetinde de ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziynet yani süs, güzel, temiz ve tatlı rızıkları kim haram etmiş diyor bu ayette mesela. Allah soruyor yani hani böyle bir haram yetkisi olsaydı yani Allah'ın şöyle bir şey demesi gerekirdi. Yani Allah böyle şeyler size verdi ama yani belirli kimseler bunları haramlaştırabilir. Ya da belirli kimseler bunları helal kılabilir diyebilirdi ama demiyor. Sen de mesela yayının başında söylemiştin işte peygamberimizin bir konuda kendisini haram kıldığı ve Allah'ın onu uyardığı ile ilgili bir ayet. Tahrim suresinin 1. ayetinde ey peygamber Allah'ın sana helal kıldığı şeyi eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek neden haramlaştırıyorsun? Allah gafurdur, rahimdir. Yani burada da peygambere bir uyarı var. Yani peygamberimiz gerçekten bir vahiy yoluyla haram helal bilmiyor ve sonrasında herhangi bir şekilde haram helal kendine kılabiliyor olsaydı Allah'ın böyle bir uyarısı peygamberimize olmazdı. Nitekim mesela Yunus suresinin 59. ve 60. ayetlerinde Allah şunu söylüyor. De ki ne oldu size de Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir haram yaptınız bir de helal. Yani gerçekten ayet az önce o mezheplerde gidilen ayrılıklara gönderilmiş bir ayet gibi.
Mucizevi ya, ya da böyle. Gerçekten.
Evet, yani şimdi Allah diyor ki ne oldu size de Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir haram bir de helal yaptınız. De ki Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a ihtiram ediyorsunuz? Şimdi burada Allah'ın haram helal konusunda bir izni olsaydı böyle bir ayet zaten olmazdı. Yine ayetin devamında yalanı Allah'a yakıştıranlar kıyamet günü hakkında ne düşünüyorlar? Allah insanlara karşı elbette lütuf sahibidir fakat onların çokları şükretmiyorlar. Ayet bu şekilde devam edip bitiyor. Sen de az önce okumuştun Nahl suresinin 116. ayetinde yalan düzerek Allah'a iftira etmek için dillerinizin uydurma nitelendirmeleriyle şu helaldir, şu da haramdır demeyin. Yalan düzerek Allah'a iftira edenler kurtulamazlar. Yani ayetler o kadar net ve açık ki aslında maalesef insanlar işte şu haramdır, bu helaldir diyebiliyorlar. Bu yetkiyi kendilerinde en azından çekinmeden bazen görebiliyorlar. Ama bu Allah'ın gerçekten yasakladığı bir durum. Tabii burada birçok başlık açılıyor Bilge. Yani onlardan bir tanesi mesela Peygamberimizin Kur'an dışında vahiy alıyor muydu? Yani bu bir tartışma ki biz almadığını zaten biliyoruz.
Bunlar
Ama
hatta bir gün
buna
inşallah
inanan
konuşuruz ya.
insanlar var. Tabii işte gayrimeşru vahiy olayı. Ya da mesela kutsi hadisler var. Onların mesela işte Peygamberimize Allah'ın birebir gönderdiği şeyler olduğu söyleniyor. Ya da işte hadisleri ayet gibi yorumlayanlar. İşte mesela orada da şu ayeti kullanıyorlar. Deniliyor ki Peygamberimizin ağzından çıkan her şeyin işte vahiy olduğu gibi bir iddia söz konusu. Ama
Hatta
maalesef
bu
bunlar
hatta
Kur'an'da uzar.
buna küçük bir ek yapmış olayım. Hani hem de yavaştan bitirmiş de oluruz. Mesela hurufu mukatta dediğimiz harfler, mesela Yasin, işte
Evet.
Elif, Lam, Mim, bu tarz şeyler vahyin tamamen getirildiğini, yani vahyin tamamen ulaştığına dair kanıt olarak da bahsediliyor mesela. Yani bunu da eklemiş olayım. Böyle hani peygamberimize Kur'an dışı bir vahiy gibi bir şey söz konusu değil. Bunları da daha ayrıntılı konuşuruz inşallah. Yani
İnşallah. Bu kutsi hadis meselesinde de birkaç gün önce şunu öğrendim. Şöyle bir ayrıma gitmişler. Yani kullarım diye başlıyor o rivayetler. Yani hani Peygamberimiz biliyor ama Allah gönderdiği için hani kullarım diye başlayan başlıklar kutsi hadis sınıfına sokulmuş. Ama gerçekten işte bunlar Kur'an'dan uzak izahlar. Kur'an'dan uzak oldukları için de maalesef böyle insanların kafasında karışıklıklara sebep olabiliyorlar. Ama biz gerçekten Kur'an'a uyarsak, Allah'ın vahyinin bizim için tek kaynak olduğunu bilirsek ki mesela Zuhruf suresinin 44. ayetinde bizim bu kitaptan sorumlu olacağımızı Allah söylüyor. Ya da mesela onların dediği gibi işte Allah ve Resul iki ayrı otorite ise burada işte farklı şeylerin olabileceğini iddia ediyorlar ama biz Kur'an'dan anladığımız ki zaten bir kalıptır Allah ve Resulü. Yani Resul'e gelen Allah'ın vahyidir. Yani Allah'ın bir şeyi haram kılması Resul'ün onu helal kılabileceği ya da işte ekstra bir haram ekleyebileceği anlamına gelmiyor. Çünkü bununla ilgili de az önce uyarıları da söyledik. Yani bir yerde bir şey haramsa ve Kur'an'daki o ayette işte Allah'ın ve Resulünün size haram kıldığı şeklinde ifade edilen o ayette aslında Allah vahyinin Resul'le bize ulaştığı, o tebliğin işte Resul'ün bize getirdiği şeyin o anlamda haram olduğu söylenebilir. Çünkü ikisi ayrı otoriteler değil. Bunlar bir yani Allah farklı bir şey söyleyecek, peygamber onu eksiltecek ya da arttıracak değil. O yüzden Kur'an'a uyalım. Allah'ın
kesin.
vahyine rehber edinelim diyorum.
Çok teşekkür ederim İsmail. Hemen de kapatayım
Rica
çünkü kayda olmazsa çok üzülürüm. Çok
ederim.
güzel bir yayın oldu. Emeğine sağlık. Allah'a emanet ol. İzleyenlere çok teşekkür ederiz.
Ben de
Görüşmek
görüşmek
üzere o
üzere.
zaman İsmail. Hoşça kal.
Görüşürüz. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.